أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Ra'd suresini anlayıp kavrama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta 5. ayete kadar okumuştuk. Bugün yine 5. ayetten başlayacağız. Aradaki bağlantı kurulsun diye. Ama her şeyden önce yine Yahya Hoca'yı dinleyelim. Ama Yahya Hoca 5. ayetten değil de ilk ayetten okursa tam bir bütünlük zihnimizde oluşmuş olur. Evet.
Evet, Ra'd suresine başlamıştık geçen hafta. 13. sureydi. 1. ayetten itibaren mealen şöyle. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen Kur'an gerçeğin ta kendisidir ama insanların çoğu inanmazlar. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yükseltmiş olan, sonra arşa yani yönetimin başına geçen ve güneşle ayı hizmete koyandır. Her biri kendi yörüngesinde belli bir süre için akar gider. Bütün işleri o düzenler. Rabbinizin huzuruna varacağınızı kesin olarak anlayasınız diye de ayetleri ayrıntılı olarak açıklar. Ve yine Allah yerin alanını artıran, içine sabit dağlar ve ırmaklar yerleştiren, yeryüzünde her üründen iki eşi oluşturandır. Geceyi gündüzün üzerine örter. Bunda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler yani göstergeler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler ve çatallı çatalsız hurma ağaçları vardır. Hepsi aynı suyla sulanır ama biz tat açısından her birini diğerinden farklı kılarız. Bunda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler, göstergeler vardır. Bir şeye şaşacaksan şaşırman gereken onların toprak olduğumuzda mı, gerçekten yeniden mi yaratılacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini görmezlik edenlerdir. Onlar boyunlarına halka takılacak olanlardır ve yine onlar cehennem ateşinin ahalisidir. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Buraya kadar geçen hafta okumuştuk. Bu hafta okuyacağımız ayetler de şimdi başlıyor. 6. ayet ve devamı şöyle. Senden iyilikten önce kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorlar. Oysa bunlardan önce ibret olacak nice cezalandırma örnekleri gelip geçti. Hiç şüphe yok ki senin Rabbin yanlışlarına rağmen insanlara mağfiret edendir. Ve yine senin Rabbin cezalandırması pek çetin olandır. Kafirlik edenler ona Rabbinden bir ayet, bir mucize indirilseydi ya derler. Ey Muhammed, sen sadece uyarılarda bulunan birisin. Her topluluğun bir yol göstericisi vardır. Allah her dişinin rahminde ne taşıdığını, rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi çoğalttığını bilir. Her şey onun yanında bir ölçüye göredir. O gaybı yani algılanamayanı da, şehadeti yani algılanabileni de bilendir. Büyüktür, her şeyden yücedir. İçinizden sözü gizleyen ve açığa vuran, gece saklanan ve gündüz dışarı çıkan onun için birdir. Bu da 10. ayetti. Bu hafta inşallah buraya kadar okuruz.
Yahya Hoca'nın okuduğu ayet meallerinden gördünüz. Allahü Teala bu surede önce varlıklar aleminden, yarattığı şeylerden bahsediyor. Neden ondan bahsediyor? Çünkü Allahü Teala Rum suresinin 30. ayetinde dini insanın doğal yapısındaki yani doğal yapıdaki kanun ve kurallar olarak tanımlıyor. Sadece insan değil yani her şeyi. Ve şeyde de Fussilet suresinde de bu dinin Allah'ın dini olduğunu en kestirme yolunun yaratılmış varlıklarda yapacağımız, hem kendi vücudumuzda yapacağımız, hem çevremizde yapacağımız gözlemler olduğudur. Allahü Teala bu Fussilet suresinin, yani Kur'an-ı Kerim'in 41. suresinin 53. ayetinde diyor ki, onlara çevrelerinde dediğimiz zaman diğer insanlar olur. Yani sizin dışınızda ne varsa her şey, bunlar yaratılmış varlıklardır. İşte Ra'd suresinin baş tarafında Allah-u Teala'nın belirttiği gibi ve kendi vücutlarındaki bütün ayetleri göstereceğiz diyor. Kendi vücudumuzdaki ayet nedir? Yaratılışımızdan Allah'ın doğal yapımıza koyduğu şeylerdir. Peki ne olacak ondan sonra? Sonunda onlar için çok net bir şekilde ortaya çıkacak ki bu kitap tümüyle gerçektir. Yani Allah'ın bu indirdiği kitapla Allah'ın yarattığı kitap olan tabiat arasında tam bir uyum var. Neden Allah-u Teala böyle diyor? Çünkü Allah-u Teala Rum suresinde, yani Kur'an'ın 30. suresi, onun 30. ayetinde diyor ki Allah, yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Şimdi tabiatta geçerli kanunlar, insan vücudunda geçerli kanunlar, Kur'an'la tam bir, birebir bir örtüşme içerisinde olur dedi. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Allah'ın fıtratına çevir. Fıtrat kelimesi de hani oluşumdaki bölünme kanunudur. Fatara demek bir şeyi üstten aşağı ikiye bölmektir. Hem insanın yaratılışında hem tabiattaki her şeyin yaratılışında geçerli olan bölünme kanunu, bu bölünme kanunu oluşumda, gelişimde ve değişimde geçerli olandır. Evet, Allah'ın fıtratına çevir ki insanları da o fıtrata göre yaratmıştır. Yani tabiattaki geçerli kanun ve kurallar neyse insanda geçerli olanlar da odur. Allah'ın yarattığının yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Siz tabiatta mesela bir elmanın yerini tutacak bir üretilmiş bir şey bulamazsınız. Yani tabiatta ne var? Allah'ın yarattığı hiçbir şey, işte sizin vücudunuzdaki herhangi bir şeyin yerini tutacak, işte başınızdaki bir tek saçın yerini tutacak bir şey bulamazsınız. Onun gibi yani Allah'ın dini böyle tabiatta geçerli kanun ve kuralların insan hayatına uygulanmasıdır. İşte diyor ki Allah-u Teala, din işte Allah'ın safa sağlam dini budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler diyor. Yani şimdi siz hangi kitaba bakarsanız bakın, eğer Allah'ın bu kitabı olmasa dinin bu tanımını bulmamız mümkün değil. Yani İslami eserlerin tamamı da öyledir. Halbuki Kur'an-ı Kerim olmasaydı ben size böyle bir tanımı hiçbir kitaptan çıkarıp yapamazdım. Şimdi buradan tekrar şeye intikal edelim. Yahya Hoca'nın okuduğu ayetlere intikal edelim. Şimdi Allah bu kadar yarattığı şey, varlıklardan bahsediyor. Tabiatı görüyorsunuz. Her güz döneminde tabiatta bir sürü şeyler ölüyor, tekrar diriliyor. Hayvanlar ölüyor, tekrar diriliyor, tekrar yeniden getiriliyor. Ha, ölen insan yeniden dirilmiyor ama Allah da bu her şey için bir kural koymuştur. Allah o kurala göre her şeyi yaratıyor, oluşturuyor. Diyor ki Allah-u Teala işte bu 5. ayette وَاِنْ تَعْجَبْ. Yani şimdi insanlara şaşırıyorsun. Ya Allah, bakın doğal bir kanun koymuş. Ya bu doğal kanun. Mesela işte diyelim Allah içkiyi haram etmiş. Ya dünyanın neresine giderseniz gidin, içki her yerde yasaklanması gereken bir şeydir. Onun için devletler kendi kontrollerinde üretimine müsaade ederler, kendi kontrollerinde satışına müsaade ederler ve herkes de bunun zararlı olduğunu gayet iyi bilir. Yani Allah'ın işte faiz de aynı şekilde, Allah'ın bütün yasakları evrenseldir. E şimdi mesela bütün bunlar okunduktan sonra Allah Allah, ya peki bu insanlar niye kendi doğal yapılarına birebir uyan bu dine uymuyorlar? Kendi kafalarına göre şeyler uyduruyorlar. İşte burada diyor ki وَاِنْ تَعْجَبْ. Eğer şaşıracak olursa niye yapıyorlar diye. فَعَجَبُونَ قَوْلُهُمْ. Asıl şaşıracak şey onların şu sözleridir. اِذَا كُنَّا تُرَابًا اَاِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ. Yani biz şimdi öldük, dönüştük. Yeniden mi yaratılacağız? Ya siz görmüyor musunuz? Bir küçük bir buğday tanesini toprağa atıyorsun. O toprakta birçok parçaları çürüyor ama sonradan ondan yeni bir buğday çıkıyor. İşte sen de aynen onun gibisin. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ Aslında onlar Rablerini görmezlikten gelenlerdir. Yani onlar tamam bu doğru, bu doğru, bu doğru ama yani bu da olmasın. Kendi kafalarına göre dine yön vermeye çalışan insanlardır. وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ İşte onlar boyunlarında bağlar olan kimselerdir. Niye? Aslında bunların doğru olduğunu pekala bilirler. Ama hesaplarına gelmiyor. Bir takım yerlere kendilerini bağlamışlar. Bir takım bağlar içerisinde sokuşturmuşlar. Yani işte tamam ben bunu dersem derim ama bu defa işte biz arkadaş grubumuz var, işte şu var, bu var, bu ne olacak? Ya tamam ama işte falan. Niye? Dine uymak yerine dini kendilerine uydurduklarını zanneden kişiler aslında kendileri boyunlarına bir halka taktırmışlar. Affedersiniz hayvan gibi bir yere kendilerini bağlamışlar, farkında değiller. Ve ulaike ashabunlar, işte onlar o ateş ashabıdır. Ne demek? Tamam cehennem halkıdır, doğru ama bunlar bu cehennem hayatını dünyada da yaşar. Mutlu olamazlar, huzursuz olurlar. Bu defa o sevmedikleri içkiyi birazcık hayattan kopmak için, sarhoş olmak için gider içmeye başlarlar. Gidip oyunda, eğlencede vakit geçirerek kendilerini biraz rahatlatmaya başlarlar. İşte dostlarını, evet dost gibi gördükleri kişilerle aslında araları ayrıdır ama gene birlikte olalım falan derler. Ve aslında bu hayatı ateşe çevirirler. İçleri rahat değildir. Huzursuzdur. Güvensizlik içerisindedir. Çünkü Allah'a güvenmedin mi hiçbir şey seni mutlu etmez. Hum fiha halidun. Onlar o ateş içerisinde sürekli kalacaklardır. Şimdi bakın hum fiha halidun sözünü gördüğümüz zaman hemen aklımıza ahiret geliyor. Bu yanlış değil, doğru. Ama bu insanlar bu dünyada da ateş içinde olacaklar. Ben şimdi Yahya Hoca'ya söyleyeyim. Ali İmran suresinin 86. ayetinden itibaren istersen sadece bir meal oku.
Mealden okuyayım da.
Bizim mealden oku.
Uğraşmayalım yani.
Ali İmran 86'dan itibaren oku.
Evet şöyle. Resul'ün hak olduğuna şahit olmuş, her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş ve onlara inanıp güvenmiş, sonra da kafir olmuş bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder?
Her şeyi vermiş.
Evet, şahit olmuş.
Bakmış Kur'an Allah'ın kitabı, evet. Tamam. Evet, başka.
Ama sonra her şeyi açıkça ortaya koyan belgeler kendilerine gelmiş, onlara inanıp güvenmiş.
Tamam, zaten kafirlik inanmadan sonra kafir inanmadan önce topluluğu. Kafir olmaz. Önce inanacaksın ki onun üstünü örtesin. Evet, sonra kafir olmuş
bir topluluğu Allah nasıl yoluna kabul eder?
Etmez işte.
Allah bu yanlışın içinde olan topluluğu yoluna kabul etmez. Bu
etmeyince ne yapar? Etmeyince ne yapar?
Onların cezası Allah, melekler ve bütün insanlar tarafından lanetlenmek, yani dışlanmaktır.
Şimdi şuraya çok dikkat edin. Mesela sizin, yani bu Allah'a inanıp güvenmeyen insanlar açısından bir bakın. Onlar aslında tek başlarına yaşarlar. Siz o evlidirler, aslında eşleri başka kafada, kendileri başka kafada, her birisinin hedefi farklı. Aile içerisinde herkes bir başka tarafa çeker. Böyle bir iş aleminde öyle. Herkes sadece menfaatleri onları bir yerde şey yapar. Ama onun dışında tek başlarına kalırlar. Ve asla mutlu olamazlar. Çünkü bir Allah lanetliyor onları. Yani dışlıyor.
Melekler
lanetliyor. Ve tüm insanlar. Yani Müslüman kafir ayrımı olmaksızın. Onun için Allah-u Teala Haşr suresinde ne diyor? Tahsebuhum cemiyan. Sen onları toplu bir arada zannedersiniz ama kalpleri farklı farklıdır. Çünkü hiç öyle fedakarlık diye bir şeyden hoşlanmazlar. İlla önce benim menfaatim. Evet.
Evet. Sonra sizin dediğiniz yer halidine fiha. Sürekli o lanet dışlanmışlık içinde kalacaklar.
İşte halidine hum fiha halidun aynısı.
Halidine fiha la yukhaffafu anhumul azab ve la hum yunzarun. Azapları ne hafifletilecek ne de kendilerine süre verilecektir.
Peki onlar sürekli kalacak da ahirette de ilgili mi bu?
Bakalım.
Devamını oku.
89. ayet. Olup bitenden sonra tövbe edip dönüş yapıp kendini düzeltenler başka. Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olur.
Biraz sonra bununla ilgili diğer ayetlerde evet. Buradan okuyacağız.
Demek ki tövbe edip durumları düzeltirlerse kurtuluyorlar onlar.
O zaman dışlanmışlık onları ne yapar?
Bu dünyada kaplar.
Bir ateş evet. içine sokar yani. Ateş içine sokar. Şimdi bu 1976'da İstanbul Müftülüğü'ne daha yeni tayin edilmişim. Fransız konsolosluğunda Fransızca kursu vardı. Kurs veriyor. İşte en üst seviyede kursa gitmiştim. Orada her gün bir şey okuyoruz. Bir gün Le Monde gazetesinden Paris'te yalnızlık diye bir makale. Diyor ki Paris'te yani insanlar dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi ama orada insanlar yapayalnız yaşarlar. Giderler eğlence yerlerine gene tek başlarınadır. Giderler yani birçok yerlere. İşte evin içerisinde bakarsın ki gece saat 12'de birisi telefon açmış, doktor çağırıyor. Doktor gelir. Hasta yok. Senin paranı vereyim, yarım saat benimle konuş. Konuşacak bir kişi de bulamaz. Onun için yani bu işte Allah tarafından dışlanıyor, toplum tarafından dışlanıyor, melekler tarafından dışlanıyor. Ama şey olduğunuz zaman, Allah'a tam güvenip dayandığınız zaman dünyada tek başınıza olsanız bile içiniz son derece rahattır. Son derece rahattır. Huzur içerisindesiniz. Esas olan insanın içinin rahat etmesidir. Dolayısıyla bu şey mesela benzeri Mü'min suresinde de var. Şeyle ilgili, Firavun'la ilgili اَنَّارُ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُبًا وَعَشِيًّا. Yani şimdi Firavun koskoca bir devlet başkanı, çok güçlü bir birisi. Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor onu. Şey gelmiş, Musa Aleyhisselam ki yanında besleyip büyüttüğü kişi geliyor, onu Allah'ın dinine çağırıyor. O hiçbir şey yapıyor, işte mucizeler gösteriyor. O da mucizeler şey yapsın diye, ortadan kalksın diye işte sihirbazları topluyor. Bu defa sihirbazlar ona inanıyor. Bütün milletin karşısında herkesi toplamış, herkesin karşısında rezil oluyor. Koskoca bir firavun. Ondan sonra kendi eşi mümin olmuş, kendi ailesinden devletin üst seviyesinde insanlardan mümin olanlar var. Ne diyor Allah? اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. Yani o şimdi sadece Firavun değil, Firavun ve hanedanı çevresindekiler sabah akşam hayat cehennem oluyor onlara. Kıyamet günü de zaten yaptıklarıyla denk bir cezaya çarptırılacaklarını Allah orada söylüyor. Kaçıncı ayet hatırladım şey? Mümin suresi 40'lı ayetlerdi ama.
Hemen bakacağım.
Şimdi burada şöyle diyor Allahü Teala.
46. ayet.
46. ayet.
40. Tamam. sure 46.
40. sure 46. ayet değil mi? Bakın bunlar böyle çünkü hayatları cehenneme döndüğü için ya bir an önce bu sıkıntıdan kurtulalım ya biz bu adamdan bir an önce kurtulalım çekip gitsinler işte Firavun da Musa Aleyhisselam oradan kovmuştu ama asıl kovulan kendisi ve askerleri oldu yani bu oldu gittiler. Ve esteacilûneke bisseyyye. Kötülüğü senden böyle aceleyle istiyorlar. Tamam. Sen bizi tehdit ediyorsun. Söyle o azap bu dünyadayken gelsin, bu iş bitsin ya. Yeter artık, bıktık. قَبْلَ الْحَسَنَةِ Haseneden önce ya, işte bakın. Dünyanız da mutlu olur, ahiretiniz de mutlu olur. Ya sen orayı karıştırma. Tamam, ne yapacaksan yap. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ Halbuki ondan önce bunun örnekleri geldi geçti. Biz bunu şeyden Necim suresinden daha başka ayetlerden de biliyoruz ki Mekkeliler o daha önce cezaya çarptırılan kavimler hakkında bilgi sahibi. Bunu bilmiyor değilsiniz ki biliyorsunuz. Ne oluyor? Siz de aynı sorunca mı şey yapacaksınız? Nuh kavmi batmış. Ad kavmine neler olmuş? Salih Aleyhisselam kavmine neler olmuş? Bunların haberiniz var. Ve inne rabbeke lezû mağfiretin linnâs alâ zulmihim. Bakın burada az önce Yahya Hoca'nın okuduğu ayetlerle karşılaştıralım. İnsanların zulümlerine rağmen, zulüm kelimesinin Arapçadaki karşılığı yapmaması gerekeni yapmaktır. Yani bir şeyi olmaması gereken bir yere koymaktır. Dolayısıyla Türkçe karşılığı tamamen yanlış yapmaktır yani. İnsanların yaptıkları yanlışlara rağmen Allah mağfiret sahibidir. Nedir mağfiret? Yani hem affeder hem de üstünü örter. Başkası da görmesin diye. Üstünü de örter yani. Bak zulmüne rağmen az önce Yahya Hoca neyi okudu? Ali İmran suresinde neler okumuştun?
Kendilerine bütün gerçekler geldiği halde, ona inandığı halde onu görmezlik edenler, Allah da onları yoluna kabul etmeyecek.
Allah lanet ediyor.
Onlara Allah lanet edecek, melekler lanet edecek ve insanlar lanet edecek. Tamam. Ve bunda sürekli kalacaklar. Tövbe edip kendilerini düzeltmezlerse.
Ama?
Tövbe edip kendilerini düzeltirlerse Allah gafurun rahim. Onlara karşı
Allah onları affedici, affetmekle kalmaz.
İkram da edecek onlara.
İkramda da bulunur.
Merhamet edecek yani.
Peki şimdi bunları dinledikten sonra Kur'an'da olmayan, hadislerde de olmayan kader inancını nereye sokuşturacaksınız? Ezelden belliyse bu işler, Allah-u Teala'nın böyle ayetleri olur mu? Ya da böyle ayetler iner mi? Onu nereye sokuşturacaksınız? Dikkat edin, öyle bir şey yerleştirmişler ki insanların zihinlerine din diye, işte imanın şartı altıdır, hepimizi öyle ezberlettiler. Peki soru sorulan diye kadere inanmak var, soru sormak yasak. Niye? Neden sasak? Niye İbrahim Aleyhisselam Allah'a soruyor, ya Rabbi sen nasıl yaratıyorsun bana göster diye. Ne oluyor? Tabi cevap veremiyorsunuz. Çünkü ne fıtrata uyuyor, hiçbir şey, ne de bir herhangi bir ayete uyuyor. Evet. وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. Yaptıkları yanlışlara rağmen kesinlikle Allah İnsanların yaptıklarının üstünü örter ama tevbe ederlerse, hatta tevbe etmeseler bile hayat boyu yine onlara müsaade eder. İşte Firavun'un bir sürü pisliklerine rağmen Allah onun da yaşamasına müsaade. Allah niye bu adamlara müsaade ediyor kardeşim? Allah sistemini imtihan için kurmuş. Firavun da o gördüğü yanlışları görsün. Aklı başına gelsin, belki tevbekar olur. Belki tevbekar olur. Allah sistemini buna göre kurduğu için burada kader inancı diye bize öğretilen şekilde kader inancı yok, bir ölçüsüzlüktür. Ama Allah-u Teala her şeye bir ölçü koymuştur. Peki, Allah-u Teala, istersen En'am 160'ı da bir açar mısın orada? Ben şimdi ayeti okuyacağım. وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَد۪يدُ الْعِقَابِ. Senin Rabbin azabı çetin olandır. Ama mesela burada Diyanet Vakfı'nın Diyanet'in mealinde azabı pek şiddetli olandır dediğiniz zaman, azabı pek şiddetli olan dediğimiz zaman yapılan suçla ceza arasında bir denge var mı? Yok değil mi? Azabı şiddetli diyorsun. Peki o En'am 160'ta Allah ne diyor?
Men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha. Kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse 10 katı verilir. Ve men ca'e bisseyyiyeti, bir kötülükle gelense fela yücza illa mitreha. Sadece dengi ile cezalandırılır. Ve hum la yuzremun, ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmazlar.
İşte bu şedid kelimesi, yani birazcık Kur'an okumasını öğrenen kişiler için şey yapalım, şedde. Bir şedde vardır. Mesela iki tane dal yan yana olduğu zaman şedde denir. Ne olmuş olur? İki dal birbirinin aynısı değil mi? İşte şedid de, yani işlenen suçla verilen ceza arasındaki ilişki birebirdir. Ha, çetin kelimesi doğru bir anlam. Şu manada anlam, vay ben yaptığımı çekiyorum ya. Ah kafa, niye yaptım ki? Niye? Çünkü Allah'a suçlayabilecek hiçbir şeysi yok. Hep kendini suçluyor. Hep kendini suçladığı için kendini rahatlatabilecek hiçbir şey yok. Ama birisine hakaret etme hakkı olsa elinde, onu hakaret ederek rahatlamaya çalışır. Ama o da yok işte. Şedid o. İşlediğiyle gördüğü ceza arasında tam bir denge var. Ve yekûlü lezîne keferû. Bir de bu kafirler şöyle hep böyle dalga geçiyorlar. Hep böyle şey yapıyorlar. Ya bakın siz fıtratınıza, doğal yapınıza şuna, bu şahıs sizden farklı bir şey istemiyor ki. Ama sistemlerini haksızlık üzerine, zulüm üzerine, sömürü üzerine kurdu korunca onlar için en kötü şey bunları yapmayın demektir. Ve yekûlü lezîne keferû. Gerçekleri görmezden gelen, ayetleri görmek istemeyen, doğruları örtmeye çalışan kişiler şöyle diyecekler. Levla unzil aleyhi ayetun min rabbi. Yani Muhammed'e Rabbinden bir tane mucize indirilseydi ya. Hani hiçbir tane mucize getirmedi? Hani şeydi bu? Allah'ın elçisiydi. Evet. Allahü Teala ne diyor? İnnemâ ente münzirun ve likulli kavmin hâd. Sen sadece uyarıcısın. Sen öyle insanlar şey işte ya İsa Aleyhisselam getirdi de ne oldu? Musa Aleyhisselam getirdi de ne oldu? Evet, sen bu konuda okuyacağın ayetler vardı.
Evet. Şimdi ben reklam yapayım birazcık müsaadenizle. Yine bizim uygulamaya dikkat çekeceğim. Şimdi Ra'd suresinin 7. ayetini açtık. 7. ayetin hem ilk bölümüyle hem de ikinci bölümüyle ilgili benzer ayetler elimizde var. Sadece bir tıklamanız yeterli. Ben şimdi huzurlarınızda onu yapacağım. Mesela hemen bu Hud suresinin 12. ayeti buraya bağlanmış benzer ayet diye. O da şu. Diyor ki Hud suresinin 12. ayetinde Mekke müşriklerinin Resulullah'a gelip bir takım sıkıştırmalarından bahsediyor. Aynı bu ayette olduğu gibi. Ya ona da bir mucize bir şey indirilseydi ya diye. Diyor ki فَلَعَلَّكَ تَارِكُنْ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكُ. Ona bir hazine indirilseydi لَوْلَا اُنْزِلَ عَلِي كَنْزُنْ اَوْجَاءَ مَعْهُ melek. Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demeleri yüzünden sana yapılan vahyin bir kısmını terk edecek gibi oluyorsun. Bu da senin göğsünü daraltıyor. Yani gelip o kadar sıkıştırıyorlar ki Resulullah'ı. Hadi bir anda hazinelerin olsun senin. Bir yap bakalım bir şey. Bir hareket yap, bir şey yap. Hemen hazineler meydana gelsin. Veya işte bir melek gelsin senin yanında bir görelim. Hep uçuk kaçık şeyler beklentisi var. Diyor ki senin artık sıkılmaya başladın. Yapamadıkça yani istediklerine cevap da veremiyorsun. Allah Teala diyor ki innema ente nezir. Tabii ki yapamazsın. Çünkü sen sadece bir uyarıcısın. Yani senin görevin bu. Onların her istediğine cevap vermek falan değil. Allah'ın görevini, verdiği görevi yerine getirmek. O da nedir? Git insanlara şunu ulaştır. Bitti. Önceki rasullere Allah bu tür mucizeler vermiş. Vermiş inanmamışlar. Vermiş inanmamışlar. Vermiş inanmamışlar. Resulullah da diyor ki sana böyle bir şey yok. Yani Resulullah'a da bir mucize veriyor. Biraz sonra söyleyeceğiz ne olur. Okuyoruz biz zaten o mucizeyi ama ayetini de söyleyeceğiz. İnneme ente nedir? Sen sadece bir uyarıcısın. Yani bu görevini yap. Bırak onların istekleriyle falan hiçbir şekilde muhatap olma. Onun haricinde İsra suresinin işte 90. ayetinden itibaren 93. ayetin sonuna kadar bunların hep böyle uçuk kaçık istekleri var. Diyor ki وَقَالُوا gelip diyorlar ki Resulullah'a لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُعَ Muhammed yerden bir pınar fışkırtıncaya kadar biz seni peygamber falan kabul etmeyeceğiz. İnanmıyoruz biz sana. Mekke ortamını düşünün. Her taraf dağ taş. Diyor ki yap bir şey, bir hareket yerden bir anda bir pınar fışkırsın. Pınar fışkırsın. Yap. اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَا تَفْجِرَ Ya da yine böyle anormal bir şekilde bir şey yap. İçinde hurmaları, üzümleri olan bir bahçen oluversin bir anda. Ve o bahçenin de aralarında nehirler fışkırıp aksın. Hadi diyor onu istiyoruz. Sana inanmak için biz böyle şeyler istiyoruz. O da mı olmadı? اَوْتُسْ قِدَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا Hani diyorsun ya, ya kıyamet gelecek, gökler şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi yap. İddia ettiğin gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşür bakalım hadi. Dalgada geçiyorlar kendilerince yani. Sonra yetmiyor, bu da kesmiyor. El arttırıyorlar yani tabiri caizse. Ev te'tiye billahi vel melaiketi kabila. O da olmadı. Allah ve melekleri karşımıza getir diyor. Hadi. İşte inanmayacak ya. Ne yapıyor? Bahane arıyor. Böyle böyle böyle. Başka Ev yekûneneke beytun min zuhrufin ev terkâ fissemâ. Yahut altından yapılma bir evin olsun. Hani hep böyle şey, işte mucize, sihirbazlık yapacak yani. Bir şey yapacak, bir baktın altından bir ev. Ev terkâ fissemâ ya da gözümüzün önünde böyle göğe yüksel bakalım, bir uç. Uçuk kaçık algı var ya bizde, hep isteriz öyle şeylere. Abi çok falanca veli bir kul, vallahi boğazı karşıdan karşıya yürüyerek geçmiş. Ya bayılıyor insanlar böyle abartmaya ya. İşte bu müşrik kafası aslında yani.
Hoşuna gidiyor.
Tabii, uç diyor, uç. Gözümüzün önünde bir uç görelim. Ama demek ki böyle bir iki saniye düşünüyorlar. Ulan yapar mapar şimdi, Allah muhafaza. وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَهُ. Ama yukarı gittin. Yukarıdan bize okuyacağımız bir kitap, bir yazılı bir belge getirmezsen o uçtuğuna falan da inanmayız. Yani istiyorlarmış ki Muhammed uçtu gözlerinin önünde göklere, inerken bir kağıt getiriyor. Diyor ki evet çocuklar, Muhammed buraya geldi falan gibi bir şey istiyorlar yani. Böyle. Tamamına birden Allah nasıl cevap verdirtiyor? Diyor ki kul, de ki onlara. Subhane Rabbi. Bakın fe subhanallah. Bunlar ne biçim istekler? Ne biçim istekler bunlar? Hel kuntu illa beşeren rasula. Ya ben bir elçi, bir beşer olan bir elçiden başka neyim ya? Ben elçiyim, elçi. Elçi ne yapar? Kendisini gönderen makamın mesajını iletir karşı tarafa. Bu kadar. Allah ona Kur'an-ı Kerim'i vermiş demiş. Götür insanlara, götürdüm. Git onlara böyle her istediklerine cevap ver dememiş ki. Altından evin olsun, iyi olsun, hemen yap bir hareket olsun. Yok öyle bir şey. Bakın bu surenin, İsra suresinin 59. ayetini açalım. Şimdi orada Allah Teala ne diyor? Diyor ki وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ. Bakın müşriklerin senden istediği bu tür mucizeleri göstermekten bizi alıkoyan şey şudur. Yani istiyorlar, Allah yok diyor. İstiyorlar, yok diyor. Niye? İlla en kezzebe bihel evvelun. Öncekilerin bütün bu mucizeler karşısında hala yalana sarılmaları diyor. Ya öncekiler hep aynı şeyi yaptılar diyor Allah. Nebilerinden mucize istediler. Allah gösterdi o mucizeleri. Bunlar dediler ki hadi canım sen de sihirbazsın. Lan zaten o şeyi sen istedin. Sen istedin diye gösterildi. Bir de kalkıp adamı sihirbazlıkla suçluyorsun. Bak diyor ki Allah, tamam sana yok böyle bu mucize. Bu türden bir mucize yok. Ama bunlardan çok daha büyüğü var. O da ne? Hemen açıyoruz. Ankebut suresini. Nerede o? Kur'an-ı Kerim'in 29. suresi. Tıklıyorum. Onun, bakalım tıklayamadım, olmadı. Geri dönüyorum şimdi Rahat suresine, oradan yürüyeceğim. Rahat suresinin 7. ayetini okuyorduk. Evet, 50. ayetine. Diyor ki vakalu, gelip dediler ki levla unzile aleyhi ayatun min rabbi. Muhammed'e Rabbinden önceki nebilere verilen türden mucizeler indirilmeli değil miydi ya? Ya bunun şeyden ne farkı var Hazreti Musa'dan? Bunun İsa'dan ne farkı var? Bu da göstersin bize mucize. Kul, de ki onlara innemel ayatu indallah. Mucizeler ancak Allah'tan gelir. Yani Allah göstertirse olur bu. Sizin isteğinizle benim hedememle olmaz. Ve innema ene, ve ben neyim sadece? Nezirun mubin. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben bu kadarım yani. Sizin istediğiniz şeyleri yapamam ben. Ama bakın şimdi 51. ayet. Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim. Her gün kendilerine bağlantılarıyla birlikte okunan bu kitabı indirmiş olmamız yetmiyor mu onlara? Mucize mi? Al. Al sana mucize, geldi. Ama sen görmek istemiyorsun. Bunu görmeyen ne, yerden pınar fışkırtsa onu mu görecek? Veya onu görse kabul mü edecek? Ne diyecekti Resulullah'a? Sen sihirbazsın diyecekti. Kur'an'a rağmen dediler. Resulullah'a Kur'an mucizesine rağmen sihirbaz dediler. Niye dediler ki? Ya öyle sözler söylüyor ki herkes etkileniyor. E bu adam olsa olsa sihirbaz olur. Buna rağmen bak Allah ne diyor? Sana en büyük mucizeyi zaten indirdik. İnne fî zâlike le zikrâ. Bak Bu mucizenin içinde inne fî zâlike le rahmeten ve zikrâ li kavmin yu'minûn. Bu kitapta inanıp güvenen bir topluluk için bir rahmet, bir ikram ve akılda tutmaları gereken bilgi var. Yani istedikleri türden bir mucize verseydi, daha önce de söylemiştim ben aynısını. Ya hocam da zaten sürekli anlatıyor. Musa Aleyhisselam'ın mucizesi asa. Diyelim ki doğru, Topkapı Sarayı'nda duruyor. Durduğu yerde yılana falan dönüşüyor mu şu an? Yok. Çünkü ne Musa var, ne o mucizeleri isteyen kavmi var bugün. Onlar ahirete irtihal ettiler, hepsi gittiler. Bugün o asanın mucizevi özelliği ayet anlattığı için var. Fonksiyonunu icra etmiyor. Denizi yardı. Hiçbirimiz görmedik. Allah anlattığı için iman ediyoruz. Oldu. Ama bugün için somut bir şeyi ifade etmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce indi bir mucize olarak. Biz o gün yoktuk, bugün varız. Şahit miyiz mucizeye? Şahidiz bak. Allah ömür verir, 1400 yıl daha bu dünya yaşarsa, 1400 yıl sonra, 1400 yıl sonra daha gelecek olanlar yine bu mucizeyi gösterecek, görecekler. Hangi mucize daha büyük şimdi? Bakın Muhammed Aleyhisselam yok. Öleli asırlar olmuş ama mucizesi elimizde. Mucize böyle olur zaten. Öbürünü gösterseydi o günküler görür ölürlerdi. Biz de hiçbir şey, sadece Allah anlattığı için bilirdik. İşte Allah diyor ki, gelip diyorlar ki ona ayet indirilmeli değil mi? Sen sadece bu uyarıcısın. Yani bu uyarı görevini yap. Sen bunların öyle uçuk açık şeyleriyle ilgilenme. Al, takma kafanı diyor Resulullah'a. Bu. Velikülli kavmin hat. Şimdi onunla da ilgili birkaç bir şey söyleyebiliriz.
Şimdi burada Yahya Hoca'yı dinlerken eminim ki bazılarınız şunu düşünmüştür. Allah'a bir şey engelleyebilir mi ya?
Nasıl olur öyle bir şey?
Nasıl olur böyle bir şey? Allah bizi işte öncekilerin mucizeler karşısındaki tavırları bizi engelledi diyor. Demek ki bakın Allah sistemini imtihan için kurmuştur. İmtihan için kurduğundan, yani Allah-u Teala sistemini imtihan için kurduğundan dolayı burada her şey olur. Hiçbir şeyi önceden belirlememiştir Cenab-ı Hak. Fakat biliyorsunuz maalesef tefsirlerde vardır. Geleneksel yapı bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Bundan birkaç hafta önce yaptığımız hikmet çalışmaları dersinde de kader konusu üzerinde de durmuştuk. Maalesef işte Allah kimseyi imtihan etmez. İşte bu şey, yani Allah'ı kendi kafalarına göre tanımlıyorlar. Allah-u Teala sanki millette dalga geçiyor. Allah-u Teala sanki millette oyun oynuyor. Her şeyi ezelden belirlemiş de bu ayetlerin hiçbirinin bir anlamı yok. Okuduğumuz bu ayetlerin hiçbir tanesinin bir anlamı yok. Evet, şimdi bir de şunu da söyleyelim. Mesela ilgili çok sayıda ayeti okudu Yahya Hoca. Mucizelerin olmadığına dair. Ama biliyorsunuz ki peygamberin mucizeleri diye kitaplar yazmışlardır. İşte hadis kitaplarına mucizeler doldurmuşlardır. Yok işte parmaklarından su akıyor. Bilmem işte, yani bir sürü şeyler var. Yok ağaç geliyor. Yok işte başında bulut yürüyor falan gibi. Yani Kur'an'ın dışındaki şeyler bizim için şey değil, yani önemli değil. Şimdi geliyoruz, diyor ki Allah-u Teala innema ente mündir, sen sadece uyarıcısın. Ve li kulli kavmin had, her toplum için bir yol gösteren kişi vardır. Peki her toplum için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldi, Medine'ye geldi. Hadi Mekke'ye, Medine'ye söyledi. O zaman Arap Yarımadası'nın tamamına kim gitti de onlara doğru yolu gösterdi? Ya da Muhammed Aleyhisselam vefat etti gitti, şu anda kimse yok. O zaman Avrupa'ya kim gitti? Rusya'ya kim gitti? Afrika'ya kim gitti? Amerika'ya kim gitti? Ne olacak? Her toplum için bir yol gösterici vardır diyorsa ne olur? O zaman Allah-u Teala her toplumda demek ki bunu bilecek, öğrenecek ve insanlara anlatacak kişiler oluşturuyor. Evet, onunla ilgili de ayetler vardır. Mesela Nuh Aleyhisselam tek bir kişi kendi toplumunu uyarıyor ama kendi her tarafa gidemez, bu mümkün değil. Allah onunla ilgili ne diyordu, evet, Şura suresinde? Şu Ara suresinde
105. ayetinde şöyle söylüyor Allah. Kezzebet kavmu Nuhin, bakın Nuh kavmi yalanladı. Kimi? El murselin, rasulleri yalanladı.
Evet, en az 3 olur.
Halbuki biz bildiğimiz Nuh aleyhisselam vardı sadece o toplumda.
Diğerleri kim?
Demek ki o da Nuh aleyhisselamın çevreyi uyarsınlar diye gönderdiği.
Sonra Allah ne diyordu? Ve maaler rasul illel bella. Rasule düşen sadece tebliğdir. O zaman herhangi bir kişi Kur'an ayetini doğru anlar. Ama maalesef tabi meallerde inanılmaz yanlışlar var. Kur'an ayetlerini doğru anlar, kendi yaşar, gider birisine de anlatırsa, o anda o Resul olmuş, yol gösterici kişi olmuş olur. Evet.
Evet, benzeri 123. ayetinde yine Şuara suresinin, orada da diyor ki Cenab-ı Hak, kezzebet adun, bu sefer ad kavmi yalanladı. Kimi? El murseliğin, elçileri yalanladı. Halbuki devamında izgalelum ehuhum hudun, kardeşler Lut onlara, Hud onlara şöyle demişti diyor. Yani esas bir numaralı elçi orada Hud aleyhisselam. Ama onun çevreye gönderdiği ve iletim mesajları dediği insanlarda demek ki bu kapsamda
bir de zaten biliyorsunuz Arap dili açısından Resul esasen o mesajı, elçinin kendisi getirdiği mesajdır. Evet. Yani asıl bizim için Resul budur. Mesajın kendisidir. Ha, mesajı tebliğ edene de Resul denir ama bu Allah'ın kitabını tebliğ ederseniz o zaman Allah'ın Resulü olursunuz. Kendisine kitap inmesi için nebi olmak gerekir. Son nebi gelmiştir. Artık hiç kimseye herhangi bir şekilde bana ayet geldi, bana şu bu böyle bir şey asla kabul edilemez. Ama Muhammed Aleyhisselam'a gelmiş olan bu ayetleri çok iyi bir şekilde içimize yerleştirir. Gider insanlara anlatırsak görevimizi yapmış oluruz.
Evet, benzer ifadeler 141. ayette Semud ve Salih Aleyhisselam hakkında kullanılıyor. Kezzebe Semudul murselin. Semud kavmi elçileri yalanladı. İzkalelu mekuhum Salih. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti diyor. Yani Salih Aleyhisselam onlara gönderilen Allah'ın nebisi ama onun çevreye gönderdikleri de bu kapsamda. 160. ayetinde Lut kavmi için aynı şey söyleniyor. Kezzebet kavmu Lutinil murselin. İzkalelu mekuhum Lutun elâ tettekûn. Lut kavmi elçileri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Lut aslında tek.
Kavmi çok önemli. Mesela elçi dediğimiz zaman hemen aklımıza erkekler gelir. Peki Lut aleyhisselama kim inanmıştı? Kızlarından başka inanan var mıydı? O zaman Lut aleyhisselama indirilen kitabı gidip de insanlara anlatan kim olur? Ha Yahya Hoca?
İnanan... Yani fema vecedna fiha gayra beytin minel müslimin demişti ya Allah.
Kızlar işte.
Bir ev sadece bulabildik Müslüman tamam. Diye o evde bunun evi.
İki tane kızı var. Evet. Yani Tevrat'ta öyle geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de işte.
Bir de kendisi.
En fazla 3 kişi olur bunun. Birincisi kendisi, iki de kızları 3. Bakın o kızlar öyle bir iş yapıyor ki Lut kavminin yaptığı homoseksüel ilişkiler. Ve öyle şey değil, kimseden gizli değil. Açıkta, herkesin huzurunda yapıyorlar. Bir kız, yani kızın yapısı gidip de bu konuda insanları uyarmaya pek elverişli değil ama bakın kızlar bile bu kadar uç bir nokta bile olsa Allah'ın ayetlerini gidip o insanlara anlatabilirler. İşte Allah bunu her şeyin örneğini vermiş, bunun da örneğini vermiştir.
Evet, evet. Son bir ayet yine aynı sureden Şuara'dan, o da 176-177. Ayetler. Orada da diyor ki kezzebe ashabul eyketil murselin. Eyke halkı da rasulleri yalanladı. Onlara gönderilen esas resul kimdi? İzkalelum Şuaybun ela tettekun. Şuayb kardeşleri Şuayb onlara demişti ki işte siz Allah'tan korkmaz mısınız falan. Yani Şuayb aleyhisselam gönderildi ama onlar elçileri yalanladılar diyor. Demek ki onun da etrafı alın bunları insanlara ulaştırın dediği bir şeyler varmış, elçiler varmış, onlar da bu kapsamda değerlendiriliyor.
İşte bugün eğer biz, bu da son derece önemlidir, eğer biz Allah'ın dinini yaymak istiyorsak Allah'ın kitabını çok iyi anlayıp kavramalı ve onu anlatmalıyız. Çünkü onu anlattığımız zaman muhataplarımız kendi doğal yapılarında olanı orada bulacaklar. Aa, gerçekten böyle mi ya? Biz bunu hiç böyle bilmiyorduk. Aa falan. Niye? Çünkü kendi vücutlarında gördükleri, çevresinde çevrelerinde gördükleriyle Kur'an arasında tam bir bütünlük olduğunu görecekler. Ve şunu da görecekler ki, Kur'an bilimin merkezinde yer alması gereken bir kitaptır. Çünkü tüm varlıklarda geçerli kanun ve kuralların o varlıkları yaratanın sözlü ifadeleridir. O kanun ve kuralları koyan kişinin, koyan zatın, Allah'ın ifadesidir. O zaman burada bulduğumuzu insanlara anlattığımız zaman hiç kimse karşı çıkamaz. İşte okuduk, Yahya Hoca da okudu. Sadece laf cambazlığı yaparlar, gereksiz şeyler yaparlar. Yapacaklar. Çünkü insanları yola getirmek diye bir şeyimiz yok. Biz insanlara doğru yolu göstermekle sorumluyuz. Kendimize ancak gücümüz yeter. Başka hiç kimseye geçmez. Onun için din konusunda asla baskı yapılamaz. Asla baskı yapılamaz. Yani bunu da çok iyi bilmek zorundayız. İşte inanmazsan öldürülürsün bilmem. Yok işte sen Müslüman olursan eşinden ayrılırsın. Böyle bu saçmalıkların hiçbirisini Kur'an-ı Kerim kabul etmez. Yani Kur'an'a göre dini öğrendiğimiz zaman tamamen doğru yolda yürüyen kişiler olmuş oluruz. Şimdi vaktimiz yetecek mi şu ayeti okumaya? Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa. Yani neyse bu ayette okuyalım o zaman. Öyle söylemiştim başta. Şimdi bu ayette de çok şey var. Mesela Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa. Her bir dişinin rahminde neyi taşıdığını Allah çok iyi bilir. Sadece kadın değil yani, hepsinin. Bir de ana rahminde oluşum hep aynı kuralla başlar. Önce bir, yani sadece insanlara mahsus değil, hayvanlarda da aynı kuralla başlar. İşte önce bir döllenmiş yumurta oluşur. Allah-u Teala o döllenmiş yumurtanın oluşumu sırasında ölçüleri koyar. Rahmin girişinde tüm ölçüleri koyar. Şeyde Abese suresinde halakahu fekadderahu diyor. Yani Allah önce şeyi döllenmiş yumurtayı yaratır, arkasından tüm ölçüleri koyar. Sonra o rahim kanalına, rahme doğru bir kanaldan gider. Sonra rahimde, rahim cidarına yapışır. Ondan sonra işte insan açısından diyelim, tüm özellikleri oluşur. Tüm özellikleri oluştuktan sonra Allah yani o anda insanın tüm özellikleri oluşuncaya kadar insanla bir hayvanın herhangi bir farkı yok. Ama tüm özellikler oluştuktan sonra Allah oraya ruh üfler. Onda Müminun suresinin 14. ayetinde Allahü Teala anlatıyor. Tabi şimdi uzun uzun anlatmak mümkün değil. Ruhu şöyle anlayabiliriz. Mesela bilgisayarla ya da akıllı telefonla işte diğer elektrikli aletlerin farkı bilgisayara yüklenen işletim sistemidir. İşte ona benzer, onunla aynı değil ama ona benzer, daha doğru anlaşılsın diye. İşte ruh üflendiği zaman insanoğluna, yani o işletim sistemi ana rahmindeyken üflendiği zaman o insan artık o andan itibaren insan olur. O andan itibaren ki hayatının, yani çocukluktan kurtulmasına kadar 30 aylık bir süre geçer. Onun 24 ayı süt emmenin en uzun süresidir. 6 ayı da ana rahminde kalış süresidir. Ki Allah-u Teala tüm ayrıntılarıyla bunları Kur'an-ı Kerim'de anlatmıştır. Ondan sonra işte diyor ki Allah-u Teala يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثَ. Her dişi varlık rahminde neyi taşıyor Allah bilir. O rahim girişindeki döllenmeden onun haber olması olmaz, oranın ölçülerini koyması şu bu. Peki ve ma tagid, neyi eksiltiyor? Onlardan çünkü bir sürü şeyler de dışarı atılır o oluşumlar sırasında. Ondan sonra ve ma tezzat, neler ilave ediliyor? Yani tüm ayrıntılar şey yapılır, vardır. Yani Kur'an-ı Kerim kadar ayrıntı veren şey yok. Yani bu konu üzerinde çalışanların Kur'an üzerinde yoğunlaşmasını tavsiye ediyorum. Ve kullu şeyin indehu bi miktar. Allah katında her şey bir ölçüye göredir. Yani o rahmin içerisinde oluşum, rahimde üç karanlık alandan bahseder Kur'an-ı Kerim. Bir, o şeyin oluştuğu yer, döllenmiş yumurtanın oluştuğu yer ki onun şeklini bile anlatıyor. Nutfe diyor, yani beyaz inciye benzer bir yapıdadır o. Ondan sonra işte o oradan rahme giderken o kanalda bölünme ile oluşum. Ondan sonra rahim kanalında oluşumlar, tüm ayrıntılar. Sonra da doğum. Mesela anneler baksınlar, çocuklarına ruh üflendiği andan itibaren çocuğun ana rahmindeki hareketleri değişir. Artık dışarıya mesaj vermeye başlar. Oraya cevaplar vermeye başlar. Yapı ciddi manada değişir. Neyse o kadar o ayrıntılara girmeyelim. İşte Allah-u Teala böyle buyuruyor. Biz burada bunu bırakacağız değil mi?
9'u da okuyabiliriz. Alimul gaybi ve şehadetil
kebir. Öyle mi? Alimul gaybi ve şehadetil.
Normalde onun sonuna kadar.
Kebirul müteal. Doğru. Allah bütün gaybı, yani duyularla algılanmayanları bilir. Şimdi ana rahminde olup biten, her yerde olup biten. Hatta birçok şeyler, yani bizim sinir uçlarımızda neler oluyor, olmadan öncesini bilir Allah. Kainatta neler oluyor, neler bitiyor, hatta onları kayda bile geçiştirir. Evet. Ve şehadeti de bilir, yani görülen, algılanabilen, duyu organlarla keşfedilebilen kısmını da bilir. El-Kebir, Allah-u Teala çok büyük olandır. El-Müteal ve yüce olandır. Sevâ'un minkum men eserrel kavl. Allah her şeyi bildiğine göre fark etmez sizin için. Sözü içinizde gizleyebilirsiniz. Aslında inanmıyorsunuz ama inanıyorum diye gösterebilirsiniz. Olur. Ya da birisine düşmansınızdır, ona dost gözükebilirsiniz. Efendim?
Allah içinizi bilir.
Allah içinizi biliyor. Yani aynen, istediğin kadar gizli. Allah'tan bir şeyi gizleyemezsin ki. Evet. Ve men cehere bihi, yani o sözünü açığa vuran da bilir. Doğru dürüst konuşanlar da bilir. Tamam. Ve men huve müstekfin billeyl, o kişi gece insanlardan uzakta olduğu zaman ne yapıyor? İyi şeyler mi yapıyor, bir takım haltlar mı karıştırıyor, onu da bilir. Vesari bu minnehar, ve bir gündüzün çıkıp da dolaştığı zaman ne yaptığını da bilir. Yani Allah'ın bilgisinden hiçbir şey saklanamaz. Onun için insanlara düşen Allah'a tam teslim olup, dünyada da mutlu olmak, ahirette de mutlu olmaktır. Hayatlarını zindana, cehenneme çevirmemektir. Allah-u Teala cümlemizi kendine tam teslim olan, hayatlarını cehenneme çevirmeyen ve doğru bir hayat yaşayan kullarından eylesin. Senin burada söyleyeceklerin var mı?
Yok, hani haftaya belki bir tekrar ederken söyleriz.
Peki. Oldu. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasını ayırmasın cümlemizi.